2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İniz Kirazoğlu.
Sıcak yaz günlerinizde serin ve güzel...
Ya bırak edebiyatı şimdi. Hiç de serin verin değil. Adam yanıyor şu an, yanıyor. Bizi izleyince ne zannediyor? Oh serin dedim ya, Mesut'la İniz'i gördüm, çok iyi oldum mu diyor zannediyor.
Evet, yine ne yazık ki üzücü bir başlangıçla ben sizi serinleteyim dedim, adam ortamı gerdi.
Bırakalım öyle. Bu sululukları, çok sıcak, hadi çabuk.
Yeni MacBook Pro. Evet, yeni MacBook Pro'lar arkadaşlar. Sessiz sedasız Apple'ın sitesinde böyle bir ortaya çıktılar. Biz gittiğimiz WWDC etkinliğinde, ki WWDC ama oraya gidenler WWDC olarak söylüyorlar gittiğim için.
Hep hava ne itici başladık ya. Ben pis muhalefet yapıyorum bu hava atma peşinde.
Ortamda sıcak adamlar sıcak. Terlemiş zaten değil mi? İki tane adam çıkmış. Bu arada iki adam şortlu çıkmış.
Evet.
Evet arkadaşlar, yeni MacBook Pro'lar tanıtıldı. MacBook Pro'larda beklenen şey oldu. Yeni nesil Intel işlemcilerle beraber artık 6 çekirdekli MacBook Pro 15'ince sahip olabilecek insanlar. 32 GB bellek eklenecek deniyordu. 32 GB bellek seçeneği de eklendi ki MacBook Pro 15 inci artık 4 TB SSD seçeneğiyle beraber de satın alabiliyoruz. 2750 dolar.
Bir dakika, 4 TB SSD mi?
Evet.
Ney?
Tabii canım, yani öyle. Ya tabii yeni olduğu için...
Pardon, ben teknoloji...
5.12'den sonrasını görmedim.
Ben 256 sordum mesela, çok pahalıydı yani.
Hani 200 liralık banknotu hiç görmedim tarzında var ya, öyle bir şey yani. 4 TB'lık SSD seçeneğini verecekler ki, ya şimdi Pro takısı var sonuç olarak değil mi? Daha güçlü, daha custom makine evet. Olması lazım. Bunlar aslında çok önceden aslında PC tarafında vardı seçenekler arasında. MacBook tarafında bekleniyordu. MacBook tarafında olmasıyla beraber de artık eğer gerçekten paran varsa ve en iyisini istiyorsan seçenekler arasına eklendiler.
Kaç paran varsa?
Yani 2700 dolar falan MacBook Pro 15 için şöyle
çarpıyorum
işe dokunalım.
Çarpıyorum 5 ile. Siz bunu izlediğinizde 6 da olabilir. Emin değilim. Evet, iyi paraymış gerçekten.
İyi para gerçekten.
Vergi koymadım daha bu arada.
Evet, yani. Oyun oynamadığım bir makine bu.
Evet. Öyle gerçekten bir durum. Paranız varsa tercih niye etmeyesiniz yani.
İşte Bluetooth 5.0 yeni touch barın altına eklenmiş olan yeni işlemci. Daha proaktif diyor ama...
Bir şey söyleyeyim, hani... o paraya Apple'ı ortak olur o.
Şey yaparım diyorsun, keyfini sürelim.
Aynen, hisse senedi alırım o parayı Apple'dan.
Ekranı True Tone Display özelliği gelmiş. Artık renkler ve beyazlar daha böyle ortam ışığını değerlendirilerek hesaplanacak falan filan
ulan,
derken...
Ulan bu da bitmek bilmedi ya. Her modelde daha da değerlendiriliyor, daha da iyi oluyor ışık dengesi diye. Bunun bir adam... ayarı... Bunun maksimumu yok mu ya? Ona ulaşılamıyor mu ya şu beyaz dengesinde ışıkta?
Ya şimdi şöyle bir durum var. Beyaz dengesi hep bir sıkıntı. Çünkü aslında normalde profesyonel monitörlerde ekstra bir kalibrasyon cihazı oluyor. Ortam ışığına göre senin kalibre etmen gerekiyor düzenli olarak monitörü ki arkadaki sonuçta monitörün aydınlatması da ölüyor. Şey yani, evet. Uğraşılacak bir şey değil. Apple da diyor ki ya ben diyor bir algoritma geliştireyim. Ortamı sensörle bir sezeyim. Işık nerede, ne kadar ya güçte falan filan.
Her modelde bunu daha iyi mi sezmeye başlıyor?
Yok, bu True Tone Display yeni geldi.
Ha, öyle mi? Ha, ben bizim yani, oyunlarda yapay zeka muhabbeti vardır ya, her oyunda daha iyi yapay zeka
yok,
olacak.
Yok, bunda öyle bir durum
bir türlü
değil.
Olmaz yani.
Şimdi normalde PC ekranlarında şey yok. Sen kalibre etmediğin zaman fabrikadan nasıl geldiyse öyle, kullanıyorsun. Tabii, tabii. Ve genelde kalibrasyon kaymış olabiliyor. Beyaz dengesi tam olmayabiliyor. Bu her ortamda sana en düzgün beyazı göstermek üzere bir olay.
Kusura bakmayın, biraz cahilim.
Ama anlatarak böylece hepinize... Herkes cahil konuması. Yani... Biz bilenler tabii ki anlatacağız filan tarzı.
Anlatın abi, ne olacak ya?
Bu arada Apple haberinden hemen sonra şunu da söyleyeyim. iPhone'lara da zam gelmiş. O beklenen zam yansıtıldı.
iPhone'um durduğu yerde değerleniyor. Çok değerli bir yatırım aracı oldu.
Bana soranlara şey diyordum. Temmuz'un ikinci yarısına gelmeden alacağını. Abi neden filan diyorlardı ya. Boşver al sen hani. Üçüne beşine bakma. Çok bekleyeyim mi beklemeyeyim mi deme.
Neden diyecek bir şey yok, belli yani.
Evet, ne yazık ki zamlar geldi. Çünkü depodaki ürünler bitti. Yeni ürünleri çekmeye başladılar. Onlar da yeni kur üstünden değerlendirildi. Bir de şey dedikoduları vardı. Seçimden sonrasına saklıyorlar zamları hani. Şey olmasın,
doğruymuş,
antipatik
seçimden
görünmesin
sonra
diye. Seçimden sonra hepsi şakır
şukur
geldi.
Kime antipatik görünmesin diye.
Yani halka da herhalde hani dış güçler diye değerlendirilmesinler diye dışarıdan geldiği için ürünler herhalde öyle bir şey var.
Gerçi bir şey düşünülür yani, niye düşünülmesin?
Çünkü birdenbire zamlandıracak.
Hayırdır kardeş, iPhone X'imizle bizi bitirmeye
yani
mi çalışıyorsunuz?
Zaten ortam gergin, bir duralım biz falan tarzı insanlar.
Biz karıştırmayalım şu ortamı diye.
Yani ne yazık ki fiyatlar arttı arkadaşlar. Yeni dolar kuruyla beraber değerlendirildi. Dolar kazanıyorsanız sizin için bir şey artmıyor tabii ki. 3 dolar veriyorsan yine 3 dolar
veriyorsun. Ben teknik servise götürmedim hala telefonumu. Sıkıntı var iPhone'da. Şeyi merak ediyorum. Acaba birebir değişimde
Hani benim eski telefon... fiyattan, eski fatura fiyatını veriyorlar. Şimdi orada bir...
Bana bayağı iPhone 5, iPhone 7 var kullandığım şu an. iPhone 4 falan verecek bu
zaten eski fiyattan. Şimdi kanun diyor ki fatura üstündeki fiyattan.
Ama öyle değil ki bu işler ama.
Ama
öyle.
Türkiye işte. Yani
birebir, dolar... İnşallah birebir değişim olur.
Dolar fatura kesmek yasak biliyorsun. TL kesmek zorunda. TL olarak fiyatları yazmak evet. zorunda. Geçmiş olsun yani. Eğer fiyat falan ve ödemeye kalkarlarsa ki ben firmanın yerinde olsam ödeyelim abi sıkıntı yok falan derim.
Ya şu an bir parçası
ödeyelim parayı getirin. Hayır hayır.
İstemiyorum değişim istemiyorum. Bozuk kullanacağım.
İkinci elini satsam daha fazla eder şu an. Evet, yani. Öyle bir durum var gerçekten de.
İlginç ya.
Bu arada IBM 350 bin çalışanını yapay zeka Watson'la değerlendirecekmiş performansını. Demişler ki 350 bin tane adam var. Biz bunları performansını değerlendirirken sıkıntı yaşıyoruz. Belki arada yatan matan göçek vardır. Ne yapalım? Yapay zekaya verelim. Kovduğu zaman da suçlayacak adam olmasın. Hani.
Ama neye göre değerlenecek yapay zeka?
Şimdi Watson böyle bir sürü kritere göre bir değerlendirme yapacakmış. Onların performanslarını dijital ortamda izleyecekmiş ve diyecekmiş ki bu adamın performansı düşük, bu adamınki yüksek.
Allah Allah. Nasıl izleyecek? Browser'ında mı izleyecek yani?
Artık yapmışlar ve %96 kesin sonuç veriyor demişler.
Abi düşünsene sapık gibi browser'ını izleyen biri var. Face'te bile...
Yani, ama işte yani olay çok farklı.
IBM
çalışmak demek bir şey.
Bir şey söyleyeyim mi? Tiksindirim çalışmaktan ya.
Bir de düşünsene atılıyorsun dediğin gibi suçlayacak adam yok. Müdür de suçlu değil. Watson atmış.
Baba dövecek adam da yok. Çıkışta bekleyip dövemiyorsun yani, da yani.
Yapay zeka atmış. İşte müdüre gidiyorsun.
Ne ben ama suçluyor. Mantığını çok merak ediyorum. Açıklamazlar tabii. Şuna göre derler. Herkes ona göre oynamaya başlar.
Şöyle kötü oldu. Artık yapay zeka olmasa bile bir yapay zeka uydururum ismini abi. Yapay zeka.
Watson at. Halbuki Watson adam böyle bir
patron,
tane doluşuyor.
Patron taksit maksit. Yapay zeka. Kusura bakma.
Yapacak bir şey yok.
At dedim
yani.
Atıyor. Sisteme bak giremiyorsun. Engelledi. Öyle oldu yani.
Değil mi? Sana sormadan atıyor hatta. Tabii yani. Öyle. Sigorta girişini, ilişini yani kesiyor.
Şimdi zaten kurumsal yerlerde çalışan ve yaşamış arkadaşlarımız varsa ki inşallah yaşamazsınız ve yaşamamışsınızdır. Şöyle bir durum var abi. Diyelim ki X bankada çalışıyorsun. Değil mi? X banka. Bu şeyde değil de gişede değil de hani herhangi bir banka şubesinde. Merkezde çalışıyorsun abi. Operasyon bölümünde falan. Kartın var. Girişte okutuyorsun. Güvenlikten geçiyorsun değil mi? Atıldığında nasıl öğreniyorsun biliyor musun genelde? Gidiyorsun. Kartını basıyorsun açmıyor.
Ya o insafsızlık canım. O çok ütopik bir şey. O çok olan bir şey değil ki.
Krizinde, 2012 krizinde abi müdürler gidiyorlar. Onlar kartları çalışmış yukarı çıkabilmişler. Anlatıyorlar bir bankadan. Söylemeyeceğim şimdi. Benim eşim bankacı olduğu için hikayelere
benim
hakim.
Eşim de eski bankacı olduğu için.
İşte o da hakimdir. Şimdi oturuyorlar odalarında. Bilgisayarlar açılmıyor tamam mı? Giriyorlar şifreleri falan. Teknik ekibi haber veriyorlar. Hani onlar da odalarında otururken sonra haber geliyor ki bilgisayarda sıkıntı yok abi. Siz artık buranın bir çalışanı değilsiniz. Toplayın masanızı diye içeri girmeyebilmişsiniz. Yani bir de mesela diyelim ki sen normal bir personelsin. İşlemedi, atıldığını öğrendin. Güvenlikle geliyorsun abi içeri. Masanı evet. topluyorsun. Güvenlikle.
Ama tabii o da şey bir şey. Sonuçta çok... ihbar süresi yok bir şey yok falan ama tazminatın alır oradan sonuçta.
Yani yok canım onlarda şey yok. Yani kurumsal şirketin bir tarafı var. Atıldıysan evet, ya, hakkını evet, bırakmıyor türlü, adam sana.
Ya bırakan da var da. Ya bankalarda sıkıntı olmaz büyük ihtimalle de. Biraz daha az kurumsal olan yerlerde yasal yollarla seni süründürmeye çalışan da çok firma var. Yani güya büyük ama atıyorum 300 kişinin çalıştığı bir firma diye düşünün. Ne kadar büyük
patron,
artık sen
kurum,
şey.
Patron kurumsallaşamamış patron kurumsal, şirket diye. Yani
dışarıdan kurumsal ama içeriden böyle her şey yasaya uygun ama evet. işte şey. Aradan sen böyle yaptın. Şu gün geldin mi gelmedin mi bilmem ne. Sana vereceğim sadece şu ya. Biz bu öyle çok hikayesi olan da vardır muhakkak yani.
Olabilir evet.
Ben geçiyorum o zaman efendim. Bir enteresan bir haber vereceğim. Şöyle bir şey. Witcher bir dizi oluyor ve Netflix bunun yapımını üstlendi. Oyuncular seçilmedi daha. Senaryo yazım aşamasında ilk bölümü galiba tamamlamışlardı pilot bölümünün senaryosunu. Çekim aşamasına daha geçilmedi. Oynayacakları da kim olduğu belli değil. Fakat bir Türk oyuncu Yennefer rolü için şu anda bir şey yayınlandı. Video yayınlandı. Video kaldırıldı bu arada. Maalesef bulamadım temiz halini. Reddit'te çıkmış videonun kendisi. Belçin Bilgin. Yılmaz Erdoğan'ın da eşiydi bir zamanlar kendisi. Yani dizilerde, filmlerde de görmüşsünüzdür muhakkak. Simay'ını tanıyorsunuzdur. Yennefer rolü için seçmelere girecek galiba. Onun hazırlığını çekmişlerdi. Böyle enteresan geldi Türk bir oyuncunun Yennefer'i oynayacak olması. Şu açıdan da garip değil. Hani sonuçta oradaki karakterler hani İngiliz olmadıkları için veya Amerika olmadığı için hani aksanında birebir şey olmuyor olması çok problem olmayabilir.
Seslendirmeyi başkası yapar belki.
Öyle kim bu devirde kim şey yapacak abi? Koskoca Netflix dizisinde başrol. Yennefer dediğim kadın da başrol oynayacak kadında yani. Hani başrol
ya
kadın.
Öyle ama Netflix'in bir özelliği var. En çok gururla söyledikleri kısım. Ne diyorlar? Bizde hem altyazı hem dil hem de seslendirme yani her ülkede yapılıyor.
Sonuçta Amerika Dublaj. Pazarı Witcher'da önemli. Yani oradaki tabii, Amerika evet. pazarı önemli. Çünkü orada hani orijinal bir ses duymak ister insanlar. Biraz zor gözüküyor bana. Daha popüler bir oyuncuya gidebilirler gibi geliyor. Witcher sonuçta bilinen marka ama neden olması da olabilir bilmiyorum yani.
Şimdi Netflix'i şey. Çok abartmamak lazım. Netflix dizilerini izlersek eğer evet. hepsinde Yani aynı kast, aynı elden çıkmış gibi. Hepsinin böyle bir ortalama seviyesi var. Çok kaliteli bir şey yok yani
onun
ortada.
Onun sebebi şu, evet, Netflix'te mesela kalite bence de son zamanlarda gittikçe düşmeye başladı. Özellikle Marvel tarafından gelen, Disney tarafından gelen işler bayağı sükse yaptırdı. Fakat orada da ortaklık bitecek gibi. Son çıkan mesela Netflix üzerinden birçok insan memnun değildi. Arada iyi olanlar da var. Çok böyle popüler olamamış olanlar da var iyi olmasına rağmen. Ama sonuçta belli bir prodüksiyon kalitesine sahip bu
yani
adamlar.
Kimsenin daha önce görmediği oyuncularla işte yollarına devam ediyorlar.
Yani popüler oyuncuların oynatıkları diziler de var ya.
Arada. Çok para harcadıkları mesela neydi? En son bir orklarla insanların yaşantısını çektiler ya.
Film diyorsun.
Evet. Kimse Smith izlemedi. Oynuyordu. Bir de dediler ya sinemada olsaydı şu kadar gişe yapacaktı. Ha yapacaktı.
Ya
yani
yok sen çok
bir,
kötü filmdi ben seyrettim.
Aşırı
ya.
Kötü filmdi.
Aşırı kötü filmdi. Umarım Witcher'da adam akıllı bile çalışıyorlardı da hiç etmezler diziyi.
Ya yani. Göya işte Afrikalı siyahilerle Amerikalıların o beyazların çekişmesini orklarla insanlar diye saçma sapan bir konunun içinde vermişler
o
yani.
O konu galiba orijinalinde bir geri olan bir konu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir eser var. Bir eserin aslında şeyi o. Kitap olabilir belki. Başka bir şey olabilir. Uyarlaması çok kötü çekilmiş,
evet,
falan diyorlardı ki galiba. İkinci haber. Bir dakika daha. Çar, hemen atlıyorsun ya. Daha bir haber daha
adam
vereceğim ya.
Adam burada resmen gizlemiş haberleri. Ben göremiyorum burada.
Witcher serisiyle alakalı şöyle bir haber de var. Bunu zaten bekliyorduk ama yapımcı ekip Witcher'la alakalı bir açıklama yaptı. Geralt'ın hikayesi bitti 3. oyunun ama dedi biz dedi şirketimizin geleceğini dedi 2 ana oyun üzerine kurduk dedi. Biri Cyberpunk, diğeri de Witcher serisi. Yani Witcher'dan yeni bir oyun gelecek. Fakat bu Geralt'ı anlatmayacak. Benim
online
tahminim.
Online Witcher.
Senin hayalin değil mi? Allah'ım online Witcher olsun. Yani Fallout 76, Witcher 76 çıkar artık. Neyse böyle bir durum var. Umarım online olmaz. Witcher serisini bildiğimiz şekillerde olur. Online olsa bile ana kısım her zaman hikaye olur. Ben açıkçası Geralt'la alakalı bir şey anlatacaklarını da düşünmüyorum. Onu da söylemiş olayım. Çok bambaşka bir zaman çizelgesine geçen bambaşka bir hikaye anlatacaklar gibi geliyor bana Witcher'la alakalı.
Bana bir şey gelmiyor şu anda. Öyle bir hissiyat yok yani. Şöyle ya ne hissediyorsun mesela varsa, şöyle duruyorum hissiyat yok yani.
Sen de genelde oyun konusunda zaten hissiyat olmuyor. Öyle bir durum var evet.
Yani.
Bak şimdi, ben teknoloji cahili... Bir dakika ben bitirmedim daha. Devam bölüyorum değil mi? Hiç konuşturmuyorum seni. Ben teknoloji cahilimi kabul ediyorum. Sen de artık şu oyun cahilini kabul et.
Oyun cahili falan değilim.
Evet geçelim bir sonraki haberin abi.
Kitleler anlayamıyor. Neden? Çünkü sonuçta bilim insanları, konuya kafa yoran insanlar geç anlaşılıyorlar. Öldüğünde evet. Değerim ortaya çıkacak. Diyecekler ki haklıymış.
Allah korusun oyun. Allah gecinden versin.
Booking.com'un erişim engeli arkadaşlar bildiğiniz gibi çok fazla tartışıldı.
Tartışılacak bir şey yok. Niye erişim engeli var?
Ya şöyle dediler ki ya bu adam haksız rekabet yapıyor.
Nasıl?
Dediler.
Ben anlamadım nasıl haksız rekabet yaptığını.
Ben de tam olarak çözemedim. Yani vergiden mi bir sıkıntı vardı, bir şeyde mi vardı ama...
Ama vergi o zaman kaçırıyor derlerdi.
Evet, turizmciler dediler ki haksız rekabet oluyor. Kapattırdılar. Ki Booking.com'un şöyle bir kapanması var. Yurt dışından bildiğim kadarıyla Türkiye rezervasyonu yapabiliyorsun ama biz Türkler Türkiye'deki butik otellere rezervasyon yapamıyoruz.
Ama biz Türkler yurt dışındaki otellere Booking'den rezervasyon
evet,
yapabiliyoruz.
Yine yapabiliyoruz. Yani sadece konu şöyle kapanma. Türkler Türkiye'deki otellerden rezervasyon yapamıyorlar. Bence kötü oldu. Neden? Ben çünkü eşimle gideceğim zaman bir yere ben Booking'e bakıyordum artık. Çok daha uygun fiyatlar buluyordum. Butik oteller buluyordum. Yorumlar çok daha isabetli, gerçekçi. Ve bugüne kadar Booking.com'la gidip de pişman oldum herhangi bir yerde olmadı.
Bir de global bir yer. Hani evet. Sadece Türkiye'de hizmet vermediği için yurt dışından mesela senin kalmak istediğin otelde kalıp da yorum yapan insanlar. Yani oradaki kriterlere de bakabiliyorsun.
Evet.
Hani turistlere nasıl davranılıyor,
evet.
Türklere nasıl davranılıyor. Hepsini kıyaslayabileceğim bir ortam var orada.
Evet. Şimdi yani butik oteller açısından kötü oldu bence. Çünkü büyük turizm şirketlerinin sitelerinde ben her oteli bulamıyorum. Bilmiyorum sen de aynısını yaşıyor musun?
Yok. Ben otelde kalmadığım için Türkiye'de genelde zaten. Hani bir kere kaldığımda baktım. Onda da hakikaten bayağı şey. Yani böyle bir kafam karıştı. Baktığım siteler başka yere yönlendiriyor. Orası böyle oluyor
evet,
falan.
Değişik.
Alışık olmadım. Yani Booking'de biraz daha bildiğim bir sistem olduğu için. Hani her şeyi görüyorsun ediyorsun falan. Ama hakikaten şeye katılıyorum. Bence de butik oteller için biraz sıkıntı. Çünkü orada... Mesela büyük bizim Türkiye'deki sitelerin anlaşmaları oluyor büyük otellerle ve sen biraz arka tarafta kalabiliyorsun.
Evet.
Öyle isabetli şeyler bulamayabiliyorsun. Öne çıkma şansın biraz az oluyor. Ben mesela hakikaten şeyi bulamadım. Öyle bir pansiyonmuş, efendim söyleyeyim daha minimal diyebileceğin otellermiş. Onları mesela çok göremedim o tarz yerlerde.
Şimdi TÜRSAP haksız rekabetten dolayı demişti ki faaliyetlerini bir şey yapalım. Tedbir koyalım. Faaliyetleri şimdilik durdurulsun. Daha mahkeme kararını vermedi bu arada. Booking de demiş ki yani demiş daha bir karar yok ortada. Haksız rekabet olur. Mahkeme devam ediyor. Engelimizi kaldırın. Biz de bu süreçte devam edelim bari demiş. Demiş ki mahkeme yok siz engelli kalmaya devam edin. Biz bilirkişi raporunu bekliyoruz. Daha gelmedi. Hani demek ki bilirkişi de bayağı bir uğraşıyor.
Bilirkişi bakıyor uygulamada değil mi? Tıklıyor böyle. Otel seçiyor falan. Evet
ya,
çalışıyor.
Bilirkişi konusu çok büyük tartışılıyor. Ben konunun uzmanı değilim. Ama mesela çok yakın bir tanıdığımın bir arsa ile ilgili sıkıntısı var. Ve bilirkişinin şeyden anlaması lazım. Tapu kadastro. Tabii. İşte plan nasıl çizilir. Bir haritaya baktığında tapu şeyi anlaması lazım planı falan. Yani söyledikleri iddia ettikleri olay şu gelen insanlar geçmişlerinde bir kere bile bir proje çizmemişler. Bir projeye baktıklarında da şeyi ayıramıyormuş. Hangi parsel, hangi şeyin. Hani adada.
Bir kişi olmanın nasıl olduğunu... Yani ben bir sürecini görmüştüm. Ben de keza tanıdıklardan gidiyorum. İsim vermeden tanıdık konuşuyoruz yani. Kıyısından
böyle köşesinden.
Benim de gördüğüm alan o alan değil, başka bir alanda ama bilirkişi olmak çok da öyle hani ütopik bir şey değil. Sadece tanıdıklarım biraz. Ya bilirkişi olduktan sonra olay sana aslında davanın gelip gelmemesi de biraz o davaya bakan insanlarla alakalı olabiliyor demişlerdi, ben demedim.
Yani kısacası şu arkadaşlar, bilirkişi raporunu hazırlarsa karar verilecek vesaire vesaire. Booking.com'un engeli kalkacak mı kalkmayacak mı göreceğiz. Bana sorarsanız yani Booking.com'un engelinin olması kötü bir olay. En azından bir alternatifi varsa
evet.
Hani kullanabileceğimiz olurdu ama bu şekilde ben Türk turizmine de zarar verdiğini düşünüyorum kısacası. Şimdi turizm dedik. Tayland biliyorsunuz bir turizm yeri aslında. Yani çok fazla isimlendirilir, dillendirilir. Fakat Tayland son dönemde gündeme nasıl geldi? Koçlarıyla beraber 12 tane kişinin yani yaşları 12 ile 16 arasında değişen futbol çocuğun yani çocuğun diyelim futbol takımı falan diyorlar ama çocuğun neden olduğu belirsiz bir şekilde bir mağaraya girmesi, o mağaraya su basması sonucunda da ta derinlere kadar gidip sudan kurtulmak için en dipte yani yaklaşık olarak içerideki yani içeride kalmak 4-5 kilometrelik bir yerden bahsediliyor içeri doğru. Yani o kadar mesafede sıkışıp kalmaları. Mağaranın şeyini, girişini su kapatıyor tamamen. Çocuklar da orada sıkışıp kalıyorlar. 8 gün sonra çocuklara ulaşılıyor. Çocukları arıyorlar nerede bunlar diye. Yani tabii ki cep telefonu falan, iletişim falan yok. Bisikletleri mağaranın önünde. Artık yani koç onları niçin oraya sokmuş gerçekten o hikayeyi merak ediyorum. Ne olmuştu oraya girmişler yani, ne yapacaklarmış orada. Bisikletlerini buluyor kurtarma ekipleri ve diyorlar ki burada olabilirler. Dalgıçlar dalıyorlar abi. Ta mağaranın en sonuna kadar dibine bir gidiyorlar, çocuklar orada. İlk sordukları soru hangi gündeyiz? Zifiri karanlıkta duruyor çocuklar 8 gün. Hiçbir şey şarjı zaten yetmez orada.
Çok kötü bir şey ya.
İnanılmaz kötü bir süreç. Orada işte salyangozları yedikleri, mağaradan su içtikleri falan düşünülüyor hayatta kalmak için. 8 günün sonunda da kurtarma çalışmaları başlıyor ama şöyle başlıyor. Diyorlar ki ya yağmur suyu buraya doldurdu. Biz şimdi bunu pompalarla geri çekmeye çalışsak çekemiyoruz. Bu çocuklar 4 ay falan orada kalır. Biz de bunları o süreçte orada besleriz bak. İlk kurtarma şeyi bu. Yani projesi. Çocuklar 4 ay mağarada orada duracaklar. Bunlar da yiyecek. Su falan götürüp onları orada besleyecekler. Hapishane gibi bir şey yani. İlk plan
bu. Hapishaneden beter bu.
Sonra işte diyorlar ki yağmurlar geliyor. Yağmurlar geldiğinde su yükselecek. Bir de ekstra olarak oksijenin tükendiğini anlıyorlar. Demek ki bilim insanlarıyla falan geliştirilen bir proje değil bu. Yani biraz içeride böyle kafası yapalım. Çalışan biri yok yani. İçeri oksijen girmiyor ki dayı sen nereden besleyeceksin bunları falan diye. Mağaranın da yeryüzüne yüksekliği 1000 metre.
Evet.
Hani kazmaya çalışsan yukarıdan yine kazamıyorsun. Sonra kurtarma çalışmaları başlıyor. Bu arada bu kurtarma çalışmaları başlamasına vesile olan konulardan bir tanesi de 37 yaşındaki deneyimli bir deniz dalgıcının Tayland Deniz Kuvvetleri'nde çalışıyormuş. Kurtarmada evet. Bu çocuklara işte oksijen götürüp getirirken ölmesi, hayatını kaybetmesi. Diyorlar ki bu iş böyle olmayacak. Biz en iyisi kurtarma çalışmasına hız verelim. Konusunda uzman 12 kişilik bir takım kuruluyor yanlış bilmiyorsam. Konusunda uzman 12 kişilik, 13 yabancı ve 5 taneden 18 kişilik bir ekip kuruluyor. Hepsi dünyanın en iyi dalgıçları arasında gösterilen dalgıçlar ve dalıp çocukları alıp getiriyorlar abi. Elon Musk burada birazcık değişik bir iş yaptı. Prim mi yapmaya çalıştı, saçmalamadı mı bilmiyoruz ama sonuçta bir şeyler yaptı. Alay konusu da oldu. Bazı kitleler alay da etti. Bazı konuları sinirlendirdi de yani bunu reklam için kullanıyor diye. Bir şey geliştirdi, bir tüp, bir denizaltı. Bunu kurtarma çalışmalarında kullanabilirsiniz, çocukları bununla kurtarabilirsiniz diye aldığını bizzat Tayland'a götürdü. Ama Tayland yetkililer dediler ki Allah razı olsun. Yani aynen aslında bunun çevirisi şöyle Türkçe'ye çevirsen. Abi Allah razı olsun bu bizim işimize yaramaz ama biz senin iyi niyetinden eminiz. Sen yürü git.
Sen çok şey yapma.
Aynen. Pış pış o da geri döndü zaten ülkesine ondan sonra. Ben yapacağımı yaptım, aleti bıraktım onlara. Tamam diye bir tabut aslında, güzel bir tabut yapmış çocuklar için. Ama onun yerine dalgıçlar çocuklara biraz eğitim verip nasıl dalacakları konusunda iki kişinin refakatiyle dışarı çıkartmayı tercih ettiler. Özel maske giydirdiler bu arada. Hani bu bildiğimiz ağızdan nefes alıp verdiğini değil de suratına taktım maskeler takmışlar çocuklara. Burnundan nefes alabiliyorsun.
Evet, genel nefes alabiliyorsun.
Evet o biraz daha şey rahatlatıcı bir şey suyun altında. Hani deneyimsiz tabii. Bir insan için ama sonuç şu ki çocuklar kurtarıldı. Buradaki olay da Elon Musk'ın teknolojik olarak müdahale etmeye çalışması ama teknolojinin değil de aslında yıllardır Dalgıç'ın nasıl kullandığı tekniklerle, benzer tekniklerle çocukların kurtarılması
neyse
oldu.
Kurtarılsın da yani.
Evet. Ama yani çok buna... fazla gündemi meşgul etti. Süreci böyle ayrıntılarıyla.
Komple tüm çocukları kurtardılar mı bu arada? Kalan
hepsini,
var diye biliyordum.
Hiç kalan yok.
Ay daha devam ediyor diye biliyordum. Hepsi
yok,
çıktı
yok,
yani.
Yok bitti. Hepsi tamam. Çıktı. Mutlu sona ulaşıldı yani.
İyi bari geçmiş olsun.
Yani. Evet, son dönemde sosyal medyanın en büyük gündeminde olan konu buydu yani.
Ya insanın içi dar oluyor abi. Karanlık bir yer, çocuksun bir de
yok,
yani.
Yok 8 gün.
Ya 8 gün kalıyorsun falan. Sen bir gün şu an ben seni 3 saat koysam bir mağaraya
sen
kafayı yersin
diyorsun,
yani.
Antrenöre kızgın değilmiş haliler bu arada.
Antrenör ama bayağı övüldü. Yani çocukları hayatta tutması açısından bayağı takdir topladı benim gördüğüm kadar sosyal medyadan.
Ya şimdi şeyi
niye soktuğunu bilmiyorum ama en azından çocukları 8 gün boyunca hayatta tutmayı başarmış, evet, yani. Hani o da zor bir şey gerçekten. Çünkü tek yetişkin sensin.
Mesela moralleri de yüksekmiş çocukların.
Evet yani yönlendirmiş. Hani adam evet. Hakikaten şeymiş.
Zifiri karanlıkta abi nasıl hareket ettiniz? Nereden gördünüz? Işık yok içeride ya bir tane.
Belki de vardır ya. Yanlarında böyle. Ne bileyim telefon melefon falan varsa.
800 gün ama ya.
Ya tamam işte onu herkesin telefonu, gerçi çocuklarını bilmiyorum ama evet, neyse ya.
Garip değil mi?
Geçmiş olsun hayat çocukları, artık onlara psikolojik destek lazım bu saatten sonra. Efendim oyun haberlerinde iki gelişmeden bahsedeceğim. Bir tanesi Anthem, 2019'un merakla beklenen online oyunlarından bir tanesi. Oynayacaksın, oynamazsan olay çıkarırım. Devamlı online
merakla
online diyor.
Merakla bekliyorum ya.
20 dakikalık kesintisiz bir oynanış videosu yayınlandı. Ben seyrettim. Hani kesintili halinden çok bir farkı yok kesintisi olarak da.
Daha uzun.
Daha uzun video. Hani öyle bu böyleymiş dediğim bir şey olmadı açıkçası çok fazla. İnsanlar en çok şeye takılmış. Ya vurunca düşmanda numara çıkıyor. Hani damage.
Evet,
RPG oyunlarında gördü.
Böyle, evet.
Ve adamın eğer hassas yerine vurursan büyük çıkıyor. Ya onlar biraz hani düşmanı göremiyoruz demiş insanlar yorumlara baktığında
ama. Ben de
ama,
videoda öyle bir şey sezdim, hissettim.
Ama o izlerken sıkıntı yaratabilir de oynarken çok sıkıntı olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ama belki çok eleştiri gelirse onu update'te küçültürler. Çok problem bir şey değil onlar için.
Ya ben sadece tek şeyi sıkılıyorum. Yani oyunun ilk tanıtıldığından bu yana hep aynı yer gösteriliyor.
Ama genelde bence zaten mekanlar buna benzeyecek.
Umarım öyle olmaz.
Umarım öyle olmaz. Saklıyor olabilirler kozlarını. Çünkü evet. Şey diyorlar hani çeşitlilik içeren bir dünya diyorlar. Mesela şey açıklamalarını sevdim ben. Oyunun başladın oyuna bindin. Suite'in var, bir tane şeyin var böyle işte. Uçuyorsun sağa sola doğru. Beni haritada istediğim yere gitmekten ne alıkoyacak? Hani nasıl engelleyeceksiniz? İstediğim yere ben gidebilirim falan diye. Adamlar da gidebileceksin ama gitmeyi tercih etmeyeceksin diyorlar. Hani,
çünkü orada
hani pataklayacaklar seni, bir sürü evet. Şey var diye. O enteresan şey hoşuma gitti herlerden bir tanesinde. Oyunun başında giydiğin zırhı oyunun sonuna kadar taşıyabilecek misin istersen? Mesela bu güzel bir detay. Demek ki evet. Update seçeneği çok fazla. Diğer türlü çünkü şey olayı çok fazla oluyor. Oyunun sonuna geldiğiniz zaman herkes aynı zırhla giyiliyor. Hani en iyi zırh bu diye herkes de bir tane zırh var. Herkes onunla geziyor.
Zaten şimdi şöyle şeyler var. Yani oyunun bu rütbe atlama, daha doğrusu deneyim kazanma puanlarında zırhın deneyim puanı var. Bir de aynı zamanda evet. Pilotun deneyim puanları var. Pilotun deneyim puanları her zırhın gücünü arttırıyor. Mesela evet. Diyelim ki sen uçma konusunda deneyimli bir pilotsun. Normalde bilmiyorum, videoyu izlediyseniz eğer belki görmüşsünüzdür. Zırhlar aslında belli bir süre havada uçabiliyorlar.
Evet, sonsuza kadar uçabiliyor.
Motorun soğuması gerekiyor. Hatta o videoda çok ince bir detay var. Şelalenin altından geçiyor adam özellikle.
Çok ince değil, adam söylüyor orada geçerken.
Ya, motor soğuyor. Yok yani ilk videoda yayınlandığında söylemeden söylemediği kısmı, yani söylediği kısmı demiyorum ben.
20 dakikalık da söylüyor. Şelalenin altından geçiyor.
20 dakikayı izlemedim mesela ben. Orada geçerken motor soğuyor. Evet. Şimdi eğer sen deneyimli bir pilotsan hangi zırha binersen bin motor daha yavaş ısınacakmış. Mesela öyle detaylar var.
Ya tabii sonsuza kadar uçamıyorsun. Mesela geri de uçamıyor musun doğal olarak? Yani şöyle bir geri gideyim ama bir doş hareketi falan varmış. Velhasıl kelam hani beklenilen bir oyun. Şey olayı yok mesela, o enteresan. Gelmedi enteresan ama merak edilen bir konu olabilir. Oyuncuların kendi arasında alışveriş imkanı olmayacakmış. Hani MMO kafasında vardı ya, aldım sattım falan evet. Diye. Şu an için öyle bir şey yok. Düşünülmüyor ama belki ileride gelebilir update'de. Bakacağız nasıl bir şey olacağına. İkinci haberimse bu skalada Dead Island 2 ile alakalı. Dead Island ilk oyunu bayağı ses getirmişti. Ben çok böyle başarılı bulmadım ama hakikaten farklı bir soluk getirdi.
Neden o kadar ses getirdi? Ben de şimdi oyunu biraz oynamaya çalıştım, baktım.
Şu an değil de o dönem için farklı geldi insanlara. Adadasın, işte zombi ve her tarafta böyle. Kaçıyorsun, bir de reklamını falan güzel yapmışlardı oyunun. Ama puanları falan çok iyi değildi. Sadece böyle belli bir kitle tarafından çok sevildi. Onun üzerine de böyle işte Dying Light gibi bence çok daha iyi bir oyun geldi.
Evet.
O vesile oldu ona. Zaten Dead Island'ı yapan ekip ayrılıp galiba Dying Light yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Dead Island'ın isim hakları da başka firmaya geçti. Yıllarda Dead Island 2 gelecek diye bir geyik var. Videoları dönüyor. Yani böyle tanıtım fragmanı gibi şeyleri dönüyor. Ama bir türlü kendisi
koşucunun
çıkmadı.
Koşucunun koştuğu değil miydi?
Evet, Dead Island 2. Ben de onu hatırlıyorum. Eğer bir DLC videosu değilse Dead Island 2
evet.
Videosu o. Müzik dinliyor kullandığı.
Evet, çok güzel bir video
var.
Bu arada.
Onun zaten iki oyununda videolarını güzel yapıyor genelde bu adamlar. Twitter'dan açıklama yapmış işte. Geliştiriyoruz hala oyun yapımcısı. Şu an gösterecek bir şey yok elimizde ama merak etmeyin, çıkacak. Ya açıkçası bu kadar uzun yapım süreci süren oyunlar genelde çok hayra alamet olmuyor ama belli evet. De olmaz ne yapılacağı. Bannerlord örneğin de şimdi aklıma geldi. Bu kadar uzun süredir Hayır, rahmet olmuyor. Umarım Battlefield konusunda yanılırız çok fazla.
Şimdi dikey çiftlik olayı var. Daha öncesinde aslında birkaç ikisi bir de konuştuk ama bir daha hatırlatmak gerekirse büyük şehirlerde yer sıkıntısı var. Tarım arazileri azalıyor. Evet. Ama şehirleri beslemek için de aslında köylerden bir şeyler toplayıp getirmek pahalıya mal oluyor diyorlar. Hani köy uzakta kalıyor şehre. Şehrin tam merkezine kadar o patatesi getirirken de fiyat oradan fırlıyor. Aldığım 50 kuruşluk patates burada 6 lira oluyor. Hani kamyonla nakliyede falan. Bir yöntem var aslında, bir denemeye başlanan olay var. Çin'de falan da deneniyor bu. Nedir bu? Dikey olarak tarlalar oluşturma. Bir gökdelen düşünün. Her katında bir şey ekili. Tarla var. İşte güneşe bakıyor. Sulaması falan filan yapılıyor. Şimdi bunlardan en büyüğü Dubai'ye kurulacakmış. 12 bin metrekare alan sağlayacakmış. 364 hektarlık bir alana denk geliyormuş bu. Bundan önce en büyük olan yerse aslında Chicago'da kuruluymuş. Farmateer çiftliği 8400 metrekareymiş. New Jersey'de de Aero Farms çiftliği 6400 metrekareymiş. Aslında Amerika'da başlamışlar bunları yapmaya.
Yayılacak demek ki bu. Mantıklı çünkü.
Yani. Ya yayılacak. Şehir için çok güzel bir şey. Yanı başındaki bir gökdelende aslında bir şeylerin ekili olması, onun yemyeşil olması.
Ama köy hayatı ne olacak?
Yani köy hayatı da dikine yaşayacaklar işte orada.
Yani herkes şehirde mi yaşayacak yani?
Ya zaten sonuçtaki bütün vizyon o yönde. Yani köyde hayat daha az olacak. Daha büyük çiftlikler göreceğiz. O çiftlikleri dikine yapıyorlar yer kalmadığı için, gördüğün gibi. Çok ama enteresan değil mi?
Bu arada burada
bir mantık var. Adam diyor ki yeni teknolojiler, yeni sulama teknikleri, verimli konular kullanıldığı için işte dönüştürülebilir enerji, yenilenebilir enerji falan filan derken buradaki yerde metrekare başına daha fazla verim elde ediliyor diyor. Hmm. Ektiğin başına daha fazla verim alıyorsun. Ama tabii ki arsanın fiyatını çıkartır mı? Sonradan orayı yıkıp bu çiftliği yıkalım
bir
buraya.
Bir otel yapalım derler.
Ama derler mi bilmiyorum yani. O tarafta öyle bir şey var. Şehir içinde bunların şöyle bir avantajı olacağı düşünülüyor. Şimdi şehirde aslında her semtte, her mahallede bir tane olduğunu düşün bunlardan. Çevre açısından da güzel. Hani biraz daha o tozu, toprağı, pisliği toplar.
Ya şu an bizim mesela İstanbul çevresini düşünüyorum. Şu an bizim için en büyük olayı organik bir şey yeme şansımızı arttırıyor olması. Yani normalde çünkü yediğin şey şu an kimsenin bir fikri olduğunu ben zannetmiyorum. Organik mi yiyor, ne yiyor?
Hayır, kimse fikri organik yok. Olmayacağı
şöyle en yani. Azından malı görüyorsun yanında, anladın mı? Hani şurada üretiliyor. Bizim burada çiftlik var. Biz oradan alıyoruz falan diye. Yani böyle 5000 katlı şeyi gösteriyorsun. Göklerini gösteriyorsun yani. Ne kadar organik olacak o artık.
Evet.
O kadar hiçbir şey bilemeyiz zaten. Yani imkanı yok. Bu artık devlet büyüklerin denetimiyle alakalı bir durum bu. Onlar da denetleyecek. Sen de güveneceksin. Her işte olduğu gibi yapacak bir şey yok. Yani ne dersen de çünkü bilmiyorsun. Bir uzmanlığım yok benim o alanda. Ama umarım organiktir hepsi.
Şimdi yenilenebilir enerjiyle ilgili başka bir haber var. Mesela bu çok enteresan.
Yenilenebilir enerji mi diyorlar?
Yenilenebilir.
Ha ben yenilebilir dedin sen az önce.
Yok yani ben böyle bir yenilebilir olabilir, enerji. Evet. Şimdi orada güneş panellerinde şöyle bir problem var. Verimlilik problemi var. Sürekli ha. Güneşi görmen lazım. Evet. Bulutlu hava geldiği zaman ne oluyor? Güneş panelinin potansiyeli düşüyor yani. Daha az enerji üretiyor ama çok
geçen hafta
üretiyor.
Konuştuk ya, bir şirket iflas bayrağını çekmiş. Güneş paneli üretiyordu falan diye.
Aynen işte o da şeyde.
Şey
SolarCity'de herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şirket Tesla'nın şey işte Elon Musk'ın yeğenlerinin şirketi. Sonra evet. Tesla'nın çatısı altına girdiler.
Şirketi İngiltere'ye mi kurdular acaba? Ulan hep yağmur ya. Hiç güneş yok arkadaş burada diye.
Şimdi burada genetiğiyle oynanmış bakteriler var, fotosentez yapan. E. coli bakterileriymiş bunlar. Bunların genetiğiyle oynayıp yarı iletkenlere tutturmuşlar bu bakterileri. Artık nasıl oraya enjekte ediyorsun? Diyor ki yarı iletkene enjekte edilmiş bakteri diyor.
Lan millette ne bilim var ya.
Yani ben şeyi çözemedim. Bakteri için de gariban bir şey. Yani beni nereye götürüyorsun abi? diye oraya böyle bir yarı iletkenini bağlıyorsun.
Lan konuşma. Genetiğinle oynayacağım senin.
Sen ondan sonra fotosentez yapmaya başlamışlar. Ve güneşten iki kata kadar %100 verimde daha fazla şey elde etmeye başlamış.
Ya elektrik. Sen nasıl bir bilim insanısın? Nasıl aklına geldi hiç bilmiyorum. Çok cahilim.
Ama şöyle
nereden
bir
aklına geldi?
Bakteriye şey yapayım. Ama orada şöyle bir olay var. Bakteriler ölüyor belli bir yerden sonra. Bunlar nasıl ölmez diye şimdi çalışmaya başlamışlar. Daha uzun yaşayan.
İnsanoğlu olarak acı çektirmediğimiz için.
Vallahi yalnız bir bakteri kalmıştı şimdi.
Şimdi bak ben sana 10-20 yıl sonra olacak olanı söylüyorum. Bu yaygınlaşacak. Bazı gruplar bakteriler için bırakın canlıların canına.
Ben şeyden korkuyorum abi. Şimdi genetiği değiştirilmiş bir bakteri var değil mi orada? Hı. Abi güneş paneli zarar gördü. Bakteriler bir şekilde saçıldılar etrafa. Soluduğun zaman, yuttuğun zaman yeni hastalıklar şey, neden
bak,
olur mu?
Sen çok az bilimi biliyorsun. Bak biraz bilim öğren. O bilim öyle çalışmıyor. O öyle değil.
Öyle mi dersin ya? Saçılmaz. Canım, İlacı da vardır onun falan
tarzında. Var ya adam onu ya. Çözmüştür o bilim ya. O biliyor her şeyi. Efendim Assassin's Creed benim hiç bilimle alakalı değil. Düz oyun haberi paylaşacağım sizlerle. Assassin's Creed nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirseniz bilin. Devam edecek bir seri abi, olarak bilirim.
Kimisi çok seviyor, yani. Kimisi nefret ediyor. Nasıl bir oyunsa.
Evet, genelde ama gibi. Türkiye'de seviliyor.
Nefret eden az anladığım kadarıyla.
Yani globalde nefret eden çok fazla. Ya işte gidiyorlar bir şekilde, yapıyorlar bir şeyler yani. Şimdi yeni Assassin's Creed oyunlarında yer alacak bir teknoloji var. Bu teknoloji, bu Odyssey'de değil ama bir sonraki oyunda büyük ihtimalle alacak teknoloji bu. Bu teknoloji sayesinde Assassin's Creed oyunlarının bir tanesinde birden fazla zamanda oynayabileceğiz. Şöyle değil ama hani eskiden Animus'a girerdik, gelecekte uyanırdık, günümüzde uyanırdık falan, öyle değil. Bayağı açık dünyadasın diyelim mesela. 1000 metrekare bir açık dünya var önünde ve o 1000 metrekare oyunun yarısını başka bir açık dünyada, atıyorum 1800 Parislerinde, yarısını da 2000'lerin Parislerinde oynayabileceksin. Bu teknoloji buna izin veriyormuş. O yüzden bir Assassin's Creed oyununda artık birden fazla zaman dilimi görebilirsiniz diyorlar. O teknolojilerini tanıtmışlar kapalı kapılar arkasında. Enteresan fikir, heyecan verici, açık dünyaya farklı bir soluk getirebilir. Ya şu herhalde teknolojinin imkan verdiği şey şu. Haritayı bir daha modellemek yerine, sıfırdan sanki iki farklı harita varmış gibi davranmak yerine aynı haritadaki kaplamaları elliyor, değiştiriyor, bir şeyler yapıyor, bir şekilde çözüyor mevzuyu yani.
Anlamadım. Eskiden bir yükleme ekranı geliyordu zaten. Tüm harita değiştiriyor. Ama şimdi yükleme şöyle bir şey var. Olmayacak herhalde.
Yani yükleme ekranı olsa da olmasa da yani kaplayacağı yer açısından mesela kocaman iki tane şey açık dünya yaptığını düşünsene.
Yani şeyi anlamadım tam, ne yalan söyleyeyim. Hani zaman nasıl oluyor? Acaba zaman dedikleri şey gerçek bir zamandan bahsediyor. Mesela zamanda yolculuk gibi bir şeyden mi? Aynı
şöyle,
harita üstünde.
Aynı harita üzerinde. Diyelim ki Paris'tesin sen hakikaten 1800'de. Belli bir alandasın. O alanın 2020 versiyonunu da görebileceksin. Yani işte
büyük ihtimalle zamanda yolculuk gibi fantezi yaşayabiliyorsun.
Aynen.
Yani bir zaman döngüsü var yani dünyada.
Bunu öyle loa dikmiş, çarpmış değil. Hızlı bir şekilde yapabileceğin bir harita üzerine çalışıyor. Yani
enteresan.
Değişik bir şey çıkabilir oradan. Zaten bunu kovalıyor da Assassin's Creed. Her oyunda böyle ufaktan ufaktan ama bu kez bir şeyler yapıştıracaklar gibi gözüküyor. İkincisi, bu beni şaşırttı bu haber. Uncharted oynadın. Siz oynadınız arkadaşlar. Nathan Drake'in, baş karakterin, tek kurşunla öldüğünü biliyor muydun?
Aslında ben de haberi okuyana kadar daha önce de gördüm.
Ben bilmiyordum.
Düşündüm ya, vuruldu mu acaba, vuruluyor muydu?
Herkes şu an kurşun yediğini ve hani birden fazla kurşun, ben hep öyle biliyordum. Yani birden fazla kurşun yediğini söylüyoruz diye.
Evet.
Meğersek Nathan Drake'in bir canı yokmuş. O gördüğümüz şey bir can barı değilmiş. Hani ekran kararıyor ya, kırmızıya dönüyor. O şans barıymış. Yani eğer çok ateş altında kalırsan Nathan Drake'in şansı bitiyor ve tek kurşunla ölüyormuş aslında. Bunu Twitter'da Naughty Dog'da yeni çalışmaya başlayan bir insan paylaştı. Kendisi de çalışmaya başladıktan sonra öğrenmiş böyle bir şey olduğunu. Doğruladılar da Naughty Dog yapımcıları. Evet, aslında bir şans metresi var orada. Atlıyorsun mesela sağa sola, açıktasın. Siper almadın, bir şey yapmadın. Böyle herkes seni görüyor, ateş ediyorlar sana. Kimse seni vuramıyor ama sen kırmızı olduğu için, her yer siyah beyaz olduğu için vuruldum zannediyorsun. Aslında tüm mermiler yanından geçiyor. Sadece şansın bitince o tek mermiyle, son mermiyle ölüyor musun?
Ya şimdi bana bunu açıkladıklarında, yani o açıklamayı okuduğumda dedim ki bu kadar daha iyi yani bir fikir olamaz. Diyor ki Nathan Drake'in bir şansı var. Mermilerin işte onu es geçmesi şansı diyor buna. Ve o şansın azaldığını görüyorsun sen. Sonra ben şeyi düşündüm ama gerçekten. Harbiden vücudumuza saplanmıyor muydu mermi?
Saplanmıyordu aslında, evet. Ben de sonradan fark ettim. Saplanmıyordu.
Çok enteresan.
Ama çok seri makinalılar var ya oyunda. Hani makinalı tüfek, hani tık tık diye sıkmıyorlar. Herifler makinalı tüfekle üzerine boşaltıyor şarjörü ya. Ondan algılayamıyor olman da normal değil aslında.
Olabilir gerçekten.
İki türlü de aynı şey aslında. Bir şey değişmiyor.
Şimdi
da.
Gidip bakacağım. Açıp oyunu. Bir daha bir.
Bir daha deneyeceğim diyorsun.
Bakayım geliyor mu falan. Ya geliyorsa.
Yani hiçbir.
Ama gelseydi gösterirlerdi zaten.
Bu haberin hiçbir değeri yok şu an. Ama bana enteresan geldi.
Bana çok mantıklı geldi bu arada.
Ya mantıklı tabii
karakterin
canım.
Karakterin vurulup vurulup vurulup yoluna devam
sadece
etmesindense.
Sadece bu konunun yeni öğrenilen bir şey olması ve kimsenin bunu fark etmemesi veya fark eden adamın da yani paylaşmaya değer bulmaması belki şey. Yani
evet,
ben hiçbir yer duymadım çünkü böyle bir şey.
Mesela.
Evet.
Mesela aynı firmanın yaptığı The Last of Us 2'de de mesela okun saplanıp çıkartma sahnesi var yani. Onu nasıl yapacaklar acaba?
O da ayrı bir tartışma konusu zaten. Orası yani, da bambaşka bir
50
konu.
Tane ok yiyip öyle mi devam edeceksin?
Yani bunu gain yapmıştık şimdi. Bir daha yapmayalım.
Merdiven gibi kullan beni. ABD donanmasına ait belgeler arkadaşlar.
Ne oluyor lan? Ton değişti. ABD deyince.
Ya çok enteresan abi. Ya bu Çinli hackerlar falan olayları var ya. Çinli hackerlara ticari bilgilerin satılması, ABD donanmasına ait verilerin çalınması falan filan derken.
Her hafta gündemimizde.
Abi bir adam var. Jared Sparks isminde. Jared Sparks'ın Dropbox'ında, bu adam işte bir mühendismiş projelerde çalışan. Dropbox'ında satılmak üzere depolanmış donanmaya ait bir sürü bilgi ortaya çıkmış. Bu donanmanın denizaltı uçakları varmış. Artık nasıl bir şey olacak bilmiyorum.
Bir de Dropbox'a koyuyor bunu.
Tabii. Yani adam şeyde çalışıyormuş. Bu nasıl bizde ihaleler yapılıyor. İşte Aselsan'a veriliyor. Aselsan alt şirketleri ihale açıyor. Sen işte yazılımı yaz diyor. Sen donanımı yap diyor falan filan.
Bir şey söyleyeyim mi? Çok affedersin. Bence neyse sen bitir ondan sonra söyleyeceğim.
Bu adam 3. parti bir şirkette çalışıyor. Hmm. Yazılım geliştirmekten sorumlu. Bir de devre kartlarını geliştiriyor dronların. İşte denizaltı uçağı nasıl bir şey olacaksa artık denizaltıdan mı çıkacak ne yapacak bilmiyorum. Ya da uçak gibi belki de sert manevralar yapabilen denizaltı araçlarından bahsediliyor. Adamın ama yetkisi var erişimi belgeleri. Onları da çekip Dropbox'a atıyor. Bunlar işime yarar benim ile diye bulunsun diye. Yakalanıyor adam. 10 yıl hapis cezası işte yapılacak.
10 yıla?
Yani bir sürü suçlamadan.
Gene yani.
Fena değil demek ki donanımların bilgilerini çalmak bu kadar sıkıntı değil yani.
Yani 10 yıl yani satsa mesela sattıktan sonra yatsa der ki ulan 10 yıl sonra çıktığımda atıyorum 20 milyon dolarım olacak yani.
Ama bak Amerika'da bu olaylar böyle artık uç noktalara ulaşmış.
Standart haline gelmeye başladı.
Apple'ın eski mühendisi otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalanmış abi. İşte Ali Baba'nın falan filan ortaklarını yaptığı X Motors isimli bir şirket varmış. Onda işe girmiş adam. Adam da zaten bu arada ismini okuyayım. Xiaolang Zhang. Yani anlayacağınız gibi bir Çinli. Çin asıllı Amerikalı. Çin'de çalışmaya giderken elinde de dizüstü bilgisayar var. Dizüstü bilgisayarın içinde de Apple'ın çok büyük gizlilikle yürüttüğü otonom araba projesinin 40 GB'lık dosyası var. Proje dosyası. Eşinin dizüstü bilgisayarına yüklemiş. Havalimanında almışlar adamı. Anlık bilet almış yani. Hemen ertesi güne Çin'e bilet almış adam.
Ha, bayağı gidiyormuş.
Bayağı gidiyormuş
yani. Söyleyeyim bak yakında Amerika Çin arasında Amerikalılar var ya Çinliler falan iş vermezler ha.
Ben anlamadım o işi. Bu iş böyle gitgide değişik bir hal alıyor. Mesela daha farklı bir şey söyleyeyim. Dark Web denen bir olay var biliyorsun aslında. Deep Web olarak falan da isimlendiriliyor. Bir sunucu ismi yok yani. WW bilmem ne yazarak gidemiyorsun. Senin o kodu bilmen lazım, bir şeyi bilmen lazım. Evet. Öyle ulaşıyorsun sunuculara. Abi Dark Web'de MQ-9 insan hava aracı Amerika işte hava kuvvetlerine ait. Şu anda bilgileri falan dosyaları satılıkmış. Çok hassas bilgiler. Oradan
kodu neydi abi falan?
150-200 bin dolara satın alınabiliyormuş. M1 Abrams tankının mesela bakım kılavuzu falan gibi hassas bilgiler. Orada şu anda satıştaymış. Adamlar da şey diyorlar yani. 2 yıl boyunca bunlar bir hackerlar şeye girmişler. Hava üssünü. Oradan çekmişler bütün datayı.
Bayağı bir arkadaş.
Yani bu iş nasıl bir iş artık nereye gidiyor diye uzmanlar orada konuşuyorlarmış. Uzmanlar bulup raporlamışlar Amerika'ya ama şu anda 150-200 bin dolar veren adam satın alabiliyor hackerlardan.
Bu haber için söylemiyorum da bir önceki ve ondan önceki haber için şeyi söylüyor. Yani Çinlilerle de uğraşılmıyor abi. Biri bitiyor biri geliyor yani. Hani
çok enteresan
50
değil mi?
50 milyar adamlar yani hangi birinde şey yapacaksın?
Ya bir de
bence teslim olalım Çin'e ya. Verelim anahtarı gidelim
şey
ya.
Şey var gerçekten inanılmaz teknoloji casusluğu var.
Evet. Şuna ne dersin? Herkes açık oynasın kartlarını. Tamam mı? O casusluk için verilen paralar da çoluk çocuğa yardım olsun ya.
Adam öyle bir şey söyledi ki çalışan adam kalmaz abi piyasada. Gerçekten yani bir de Çin'in yaptığı olay şöyle.
Şimdi nasıl çalıyorlar?
Bak nükleer bomban varsa abi güçlü bir ordun. Çalıyormuş deyip adamı suçluyorlar bak. Adamı anlatabiliyor muyum? Evet, ülkeye bir şey yok. Tabii yani. Çin'e suçlamıyorsun yani.
Kimse kimseyi suçlayamıyor. Ama evet. Suçlamasınlar da kimse kimseyi. Yemin ediyorum Amerika için yani iki tane yerde yani şeyden savaşsınlar. Bir şey olursa Allah korusun.
Zaten
tersten savaşsınlar.
Anladığım kadarıyla savaş var zaten bayağı bir şu anda.
Ya bir işte artık savaşlar şey olmuyor ki. Ben sana piyade gönderdim, sen bana piyade gönderdin falan olmuyor ki.
Gönderemiyorlar zaten. Onlar şimdi iki, yani işte üç tane süper güç var abi. Onlar sürekli birbirlerine böyle atar gider yapıyorlar.
Ya o işte savaş herhalde o casusluk tarafında oluyor. Ben senin teknolojini çaldım, sen benim teknolojimi öyle çaldın falan. Savaş bu.
Daha çok Çin çalıyor. Bunlar da korumaya çalışıyor herhalde. Ben gördüğüm kadarıyla öyle bir durum söz
ya
konusu.
Ya da şey yapıyorlar. Sonuçta biz haberlerin kaynağını batıdan alıyoruz.
Evet, doğru.
Yani sonuçta
suçlayacak bir adam bu.
Biz çalıyorduk yakalandık ya Çin'den falan diyecek hali yok adamı
şey ya. Bir de şey komik yani NSA MNSA diyorduk tüm dünyayı dinliyorlar diyorduk. Meğer tam tersi varmış. Tüm dünya Amerika'yı dinliyormuş. Öyle bir emme varmış o tarafta.
Ya, haberlerin kaynağı. Mesela Çin'e gitsek şu an ertesi gün. Her gün mesela Çin'de şey haber çıkıyordur. Amerika yine teknolojimizi çalmaya çalıştı ama belki de öyle olmadı bir şey izin ya. Vermedik falan diye. Her gün öyle haber çıkıyordur kesin yani. Arkadaşlar son iki haberim de şu. İki tane çıkış tarihi paylaşacağım sizlere. Bir tanesi Darksiders 3'ün çıkış tarihi açıklandı. Meraklısı varsa eğer 27 Kasım tarihinde gelecek kendisi PS4, Xbox One ve PC'ye. Bir de Monster Hunter World eğer konsolda çıktı yılbaşında. Görüp de böyle bir ulan nasıl bir şey acaba ben bunu merak ediyorum diyorsanız 9 Ağustos tarihinde kendisi gelecek. Yazın böyle oynayacak bir şey arayanlar için.
PC'de sence bir etki yaratır mı? Için.
Ya şöyle Capcom'un en iyi satan oyunu oldu bugüne kadar. Ama oyun tarzı PC oyuncularının çok hoşuna gidecek bir tarz mı emin değilim. Online olarak co-op oynayabileceğin ve grinding mevzusunun çok ön planda olduğu yani devamlı boss savaşı var evet. Önünde ve hani level kasman gerekiyor, bir şey kasman gerekiyor ama savaşlar gerçekten unique. Ama bana sorarsan klavye ve mouse'la çok stabil oyunu oynanabilecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir hack and slash en nihayetinde. Yani kılıçla yakın dövüş silahlarıyla giriyorsunuz. Var ama uzak mesafeliler. Ağırlıklı silahlar, kılıç silahları. Yani gamepad'iniz var, PC'de oyun oynuyorsanız, böyle bir gözünüz kaldıysa, vardır eminim öyle bir kitlede. O zaman güzel bir alternatif ama
grafikleri hani, de güzeldi yani, detayları. Yani
görsel falan evet. Güzel. Çok falan dediğim grafik değil ama ormanın içindesin. Yeşillik, hı-hı, detaylar falan hoş duran bir oyun var. Bir haberim de Last of Us Part 2'de, eğer ilk oynadıysanız Joel'la oynuyorduk orada ve yanımızda Ellie vardı. İkinci oyunda da Ellie ile oynuyoruz. Yanımızda biri olacak mı sorusuna cevap verdi yapımcı. Evet, yanımızda biri olacakmış. Büyük ihtimalle oyunun %70-80'inde birlikte olacağımız bir karakter olacak ama kim olacağını söylemedi. Ama gene bir NPC olacak ve aşırı gerçekçi ve insani yapmaya çalışacağımız bir tip olacağını söyledi. Enteresan. Büyük ihtimalle Joel olmayacak o yüzden. Hani başka bir karakter olacak yanımızda.
İnsan değil miydi o?
Yani karakter olarak, şey olarak.
He, anladım, evet.
Karakter
tamam.
Olarak.
Evet. Son bir haberim var. Şimdi biliyorum yani sonuçta Enis'in videolarını falan izlerken çekiniyorsunuz ama yine de bir YouTube kanalına girip izliyorsunuz. Yani yapacağınız bir şey yok. Sonra da history'e girip siliyorsunuz. Görünmesin, bulunmasın diye. Size çok güzel bir iyilik yaptı YouTube. Android uygulamasında gizli mod var. Artık gizli moda girip öyle Enis videolarını izleyebilirsiniz kanalından.
Sağ olun.
Böylece çıktığınız zaman bütün şey siliniyor.
Neden Android? Abi, neden iOS'ta yok?
Anladığım kadarıyla artık onlar da şeyi anladılar. Android bizim platformumuz, Google'ın platformu. İlk burada gelsin, sonra oraya gitsin falan tarzında.
Ona yöneliyorlar.
Oraya yani. Doğru yapıyorlar yani. Ya da Apple şey diyor, tam olarak kalitesini test etmeden almayacağım.
Olabilir.
Öyle bir şey yok.
Ya çok problem değil. Safari'nin gizli modundan girersin, yine girersin YouTube'a.
Ya yine girersin de tabii kendi uygulaması gibi olmuyor.
Aynı bence ya. Tabii kendi uygulaması kadar değil ama yani %80 bana sorarsan aynı
ama
yani.
Ama şöyle bir uyarı çıkıyormuş gizli moda girdiğinde. Gizli modu kapattığınızda veya etkin durumdan çıktığınızda bu oturumdaki etkinlikleriniz temizlenir ve son kullandığınız hesaba dönersiniz. İşvereniniz, okulunuz veya internet servis sağlayıcınız, burada internet servis sağlayıcı derken Kablonet, Süperonline, Turkcell gibi yerlerden bahsediyor, işte Vodafone falan gibi, etkinliğinizi görmeye devam edebilir. Yani gizli moda giriyorsun kardeş, tamam anlıyorum seni ama yani sen sadece kendinden kendini gizliyor yani, akıllı ol.
Yani senin telefonunu biri alırsa görmez.
Yani görmez ama
işte. Ama herkes görüyor.
Ağ dahil, ağda kimden servis sağlıyorsan filan gidiyor yani. Aman akıllı ol, dikkatli ol demişler.
YouTube'da ne var ki seyredecek bu kadar? Vardır evet benim aklıma gelmeyen bir şeyler. Yani neden ne saklamaya çalışırsın ki yani? Enes Batur izliyorum gizli gizli falan böyle hani.
Yani makyaj kanalı açacaksın, utanıyorsun.
Çok istiyorum makyaj kanalı.
Aynen falan. Makyaj kanalı.
Gerçi ne sakıncalı içerikler vardır biz bilmiyoruzdur ya. YouTube'da. Dipsiz kuyu abi. Böyle
ya,
konuşmamak lazım.
Gerçi doğru ya. Araştırınca kim bilir neler çıkıyor. Neler
çıkıyor
yani neler neler var.
Neler çıkıyor.
Ne yazık ki. Ne kanallar var yani.
Doğranım haber var mesela. Ben her gün story'mden bir zilleme yapacağım ya.
Siliyor. Dilek yapıyorsun.
Kanalı silmeye çalışıyorum. Beceremedim.
Spamlıyorsun bile bu kanalı.
Reportluyorum kanalı.
Evet dostlar. Bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım sizler için müthiş keyifli, mükemmel, paylaşmaya değer, like etmeye değer bir video olmuştur.
Orası bir yönlendirme ya.
Evet. Donanım Haber'de yine bu tip videolara abone olabiliyorsunuz. Hemen aşağıda bir abone ol butonu var. YouTube'da da bir abone ol butonu var. Aynı zamanda beğenebiliyorsunuz. Bizi beğenin, paylaşın. Bunların değerli şeyler. Paylaşım çok önemli. Bak, paylaşmak çok önemli abi. Çocuklarımızı ilk öğretmemiz gereken şey paylaşmak.
Paylaşmak, evet. Doğru diyorsun. Bakalım kaç etki yapacak bu. Bu şeylerin paylaşımı ne kadar arttıracak çok merak ediyorum.
Like'lar 1000'i geçer mi?
Bilmem, geçebilir belki.
Evet geçsin. Geçmiyor çünkü ben dikkat ediyorum. Tam biri bine geliyor.
Bu sefer tam tersi yapalım. Dislike'lar biri.
Evet dostlar çok konuşmuyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere. Evet.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920x işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.